Ayrım 25.
Sayfa 304. Biraz sonra da ağabeyime çıkıştı. Onun kim bilir daha nerelerde, yemekten sonra ferah ferah kahvemizi içmeye de vakit var demesine karşı öyledir dedi. Sana kalırsa kahveden sonra bir de mükemmel uyursun. Çoluk çocuğu diri diri yaktırırsın. Senin gibi geniş insana koca orduları nasıl emniyet etmişler bilmem ki. Sonra birdenbire yerinden kalkarak ben gidiyorum dedi. Siz ne haliniz varsa görün. Entersin üzerine bu da inzimam edince kardeşimin kumandanlık otoritesi sıfıra indi ve çocuklar ellerinde ekmekler, üzüm salkımları ile yerlerinden fırladılar. Abim oturduğu yerden duvarda asılı saate bakarak en aşağı yarım saatimiz bulunduğunu ciddiyetle bir kere daha temin ederken ilk top sesleri uzaktan uzağa işitilmeye başladı. Küçük yengem lambalardan sonra aşağının soğuğuna karşı çocukların paltoları ile birkaç battaniyeyi sofaya hazırlamıştı. Bu battaniyelerden birine sarılmış olan annem en önde olduğu halde kafile hareket etti. Sığınağımız kocaman küpler, variller ve enkaz halinde bazı eski eşya ile dolu geniş bir bodrumdu. Yengelerimin battaniyelere sararak büyük bir kerevetin üzerine dizdiği çocukların korkudan sesleri solukları çıkmıyordu. Somyaları fırlamış bir meşin koltuğa oturan ve serinlemeye hiç dayanamayan seyrek saçlı başını elinde indirdiği havlu ile örten abim, hiçbir tehlikenin yukarıdaki kat kat tavanları delip buraya kadar inemeyeceğini temin ettikten sonra gözlerini kapamıştı. Kumanda annemdeydi. Yengelerimin ısrarına rağmen oturmuyor, vücudunu Arafat hacısı gibi saran battaniyesiyle bodrumun içinde oradan oraya dolaşıyor ve mütemadiyen gürültü ediyordu. Top gürültülerinin her zamankinden daha fazla olduğuna işaret ederek bir aralık ağabeyime "Hücum şiddetli galiba," dedim. O gözlerini açarak gülümsedi. "Yakınımızdaki tepelere birkaç yeni top kondu. Gürültüyü yapan onlar," dedi. Abimin kendisi gibi boş yere çırpınıp söylenmemesine kızan annem, biraz sonra onun uyuduğunu ve hatta bir parçada horladığını görünce dehşete geldi. Bu uyku tehlikeyi artırıyormuş gibi bana, "Aman oğlum, börekçi ustası gibi bu nasıl asker böyle, muharebelerde de böyle mi uyudu bu?" dedi. Hakikaten beyaz patiska entarisiyle başının üstündeki dört kat edilmiş havlusu ile ağabeyim de annemin yaptığı teşbihe hak verdirecek bir şey vardı. Sakin ve mamum annem de ihtiyarlığın yaptığı değişikliği hiçbir zaman bu geceki kadar kuvvetle hissetmemiştim. Bir afacan çocuğu okşar gibi onu battaniyesiyle kollarıma alıp öpüyor ve gülüyordum. Annem ikide bir de ağabeyimi dürtüyor ve soruyordu. "Uyansana oğlum, korkmuyor musun?" O kim bilir nelerle dolu günün yorgunluğuna inzimam eden yemek ağırlığı ile bir türlü kendini açamayarak "Korkmaz olur muyum anne? Korkuyorum, elbette korkuyorum." diye cevap veriyor ve yine uykusuna devam ediyordu. Evvela telaşından dünyayı gözü görmeyen annem bir müddet sonra Afife'nin aramızda bulunmadığını fark etti ve yeniden yaygaraya başladı. "Kadına ne oldu? Başına bir şey gelirse ne yaparız? Allah'ın emaneti. Acımıyor musunuz çocuklar?" diye bağırıyor. Bir çaresine bakmazsak kendisinin aramaya gideceğini söyleyerek bizi tehdit ediyordu. Ben yerimden kalkarak "Anne ben bulurum zaten sigara alacağım." dedim. Bu sefer de ona meraklandı. Bodrumun merdiveninden çıkarken arkamdan "Şimdi de sen kaybolacaksın. Zaten siz hepiniz beni öldürmeye karar vermişsiniz." diye bağırdığını işitiyordum. Afife görünürlerde yoktu. Aşağı sofadan birkaç kere seslendim, cevap gelmedi. Sonra deniz tarafındaki açık pencerelerden birine yaklaştım. Gece karanlıktı. Ara sıra saray burnunda ve yerini tayin edemediğim daha başka yerlerde topların şimşekleri parlayıp sönüyordu. Bir aralık başımı kaldırmıştım. Tavan arası katının oymalı tarıçasında bir gölge Afife'nin silüetini fark ettim. Ev halkı hadisenin hakiki tehlikesinden ziyade manzarasındaki yenilik ve acayiplikten doğma bir dehşetle panik halinde sürü sepet bodruma inerken genç bir kadının tavan arasına çıkması ve korkmadan açıkta durması neye delalet ederdi? Afife, tehlikeye meydan okuyor görünmekten hoşlanan bir gösterişçi yahut romanesk bir sansasyon meraklısı değildi. Zavallının bu hareketiyle benim vaktiyle hiçbir zaman ateş alamayacağından emin olduğum oyuncak rovelverimle yaptığım intihar taklitleri arasında bir benzerlik görür gibi oldum. Evimizdeki son gecesinin giyesi onda bir ölüm arzusu uyandırıyor ve serseri kurşun parçalarının dolaştığı bu gecede açıkta durmakla kendisini bu ölüme arz etmiş gibi acı zevk duyuyordu. Bu haleti ruhiyede olan bir insanın yanına gitmek doğru değildi. Hatta kendisini bu vaziyette gördüğümü sezmesini bile istemeyerek geri döndüğüm halde merdivenin başında fikrimi değiştirdim ve bir camlı kapının arkasından yukarıya çıkan ikinci merdivenin yolunu tuttum. Gariptir ki tavan arasına o gece ilk defa çıkıyordum. Bu kadar seneden beri evin misafiri olduğum halde bu ihtiyacı hiç duymamıştım. Yukarı pencereler kapalı olduğu için merdiven zifiri karanlıktı. Üzerimde kibrit de bulunmadığından ellerimle duvarları ve trabzanları yoklayarak yukarı çıktım ve karşı kapının çerçevesindeki hafif aydınlığa doğru yürüdüm. Birkaç adım sonra dizlerime yatak yahut halı denklerine benzer yumuşak bir şey çarptı ve kapaklanmaktan kendimi zor tuttum. Kapıdan dar bir geçide giriliyor ve bunun nihayetinde Afife'nin bulunduğu tahtaboşun açık kapısı görünüyordu. O kadar dalgındı ki topların çok seyrekleşmiş ve hafiflemiş olmasına rağmen kapıya kadar geldiğimi fark etmedi. Bir yeni apartman salonundan çok daha geniş olan tahtaboşun nihayetinde direkleri birbirine bağlayan oymalı tahta kemerlerin arasında elleri düşünceli ve dalgın zamanlarında daima yaptığı gibi koltuklarının altında hareketsiz duruyordu. Birdenbire yanına gidişimin onu dışarıdaki top seslerinden ziyade ürküteceğini hissederek uzaktan seslendim. Hiçbir hayret göstermeden başını çevirdi. Tahtaboşun ayaklarımın altında garip sesler çıkaran çürük ve kopuk çinkolarına basarak yanına gittim. Eliyle parmaklığı göstererek pek yaklaşmayınız dedi. Neresine dokunsanız kopuyor. Aklına bir şey gelmemesi için annem telaşta Afife Hanım dedim. Bodrum'da sizi arıyor, kıyamet gibi gürültü yapıyor. Sizi aramaya geldim. Cevap vermeden gülümsedi. Korkmuyor musunuz siz burada? Herhalde pek tehlikesiz yerde değiliz. Serseri bir gülle kırığı burayı pekala ziyaret edebilir. Yine güldü. Olabilir Murat Bey. Nasıl, teyyareleri görebildiniz mi? Bir aralık bir ses vardı ama bilmem ki. Galiba tehlike kalmadı. Herhalde artık uzaklaşmış olacaklar ki. Sözümü bitiremedim. Kulağımın dibinde diyebileceğim kadar yakında bir top sesi gürledi ve bunu birbiri ardı sıra daha başkaları takip etti. Gürültü o kadar şiddetliydi ki tepemizdeki tavan sarsılıyor, çinkoların üzerine çıtır çıtır bir şeyler dökülüyordu. Korkmayın dedim. Ağabeyim civarımıza yeni toplar konduğunu söylüyordu, onlar olacak. Mamafi, isterseniz inelim, ben de ortadan kaybolduğum için annem gürültüyü büsbütün arttırmıştır. Afife, nasıl isterseniz dedi ve kapıdan girdi. O önde, ben arkada koridoru geçerken top gürültüleri daha ziyade çoğalıyordu. Hakikaten ateş gecesi bu Afife Hanım dedim. Birdenbire döndü, durdu. Doğru söylüyorsunuz, ateş gecesi bu dedi. Sonra tekrar dönerek merdivene doğru yürümeye başladı. Fakat iki adım sonra ayakları daha evvel benim çarptığım yatak yahut halı dengine takıldı ve fena halde sendeledi. Aramızda zaten mesafe bulunmadığı için derhal kollarından yakaladım. Yalnız bu defa ikimiz de kendimizi tutamayarak düşer gibi dengin üzerine oturuverdik. Ben hemen ayağa kalktım ve geçmiş olsun Afife Hanım dedim. Bunu söylerken de gülüyordum. Fakat o ne hareket etti ne cevap verdi. Bir şey mi oldunuz diye sordum. Yine cevap yok. Bir yerinizi incitmiş olmayasınız sakın. Eğilerek bu suali sorarken ellerini birdenbire avuçlarımın içinde buldum. Ateş gibi yanan bu avuçları bir türlü bırakamıyordum. Yavaşça yanına oturdum. Evvela kollarımız birbirine dokunuyordu, sonra başının yanağıma sürünerek göğsüme düştüğünü fark ettim. Ateş gibi yanan avuçlar şimdi titreyerek ellerimi sıkıyordu. Zihnimde şu fikir vardı. Bu kadar sene çıldırarak istediğim Afife kollarımın arasında. Karanlıkta ne yüzünü ne başka hiçbir yerini fark etmeyerek bunu zihnimde tekrar ederken, onun vaktiyle pencereden gelen güneşle şeffaflaşan profilini, sokakta peçesinden yanaklarına serpilen benekleri, gölge ve karanlık içinde derisinden sızan bir ışıkla aydınlanıyor gibi görünen çehresini, birbirini takip eden levhalar halinde görüyordum. Nasıl bir hareket zinciri neticesinde olduğunu hakikaten izahtan acizdim. Afife, saniyeden saniye kucağımda daha fazla yerleşiyor, vücudu bütün ağırlığıyla dizlerimin üstüne çöküyor, yüzü yüzüme, göğsü göğsüme yapışıyordu. Artık hiçbir düşüncenin, hiçbir mani ve kuvvetin bizi ayıramayacağı bir vaziyete düşmüştük. O sesi soluğu çıkmadan hiçbir hareketsiz kendini bırakıyordu. Bununla beraber son dakikada biçarenin bir sevki tabii ihtilacı ile birkaç defa hafif bir mukavemet yapmaya çalıştığını hissettim, o kadar. Kendi kendime aşağı indiğim zaman şaşkın bir vaziyetteydim. Onu tavan arasında yalnız bırakmam da muhakkak bu şaşkınlığın bir neticesiydi. Afife beni artık yanına istememiş, kollarıyla sımsıkı yüzünü kapayarak "Gidiniz, ayaklarınızı öpeyim." diye yalvararak ağlamıştı. Bununla beraber biraz sonra bodrumdan çıkan bütün aile efradı ile beraber onu da aşağıdaki yemek salonunda buldum. Korku, sevinç ve neşeye dönmüş olmakla beraber heyecan hala devamdaydı. En küçükler de dahil olduğu halde kimse de yatmaya niyet yoktu. Hazım ağırlığı ve yer rahatsızlığı sebebiyle bodrumda hayli kestirmiş olan abimin de uykusu açılmıştı. Yemekten sonra içmediği kahvesini istiyor ve bu nevi baskıların tehlikesine hesabı ihtimali nazariyelerine istinat ederek çoluk çocuğa askerce izaha çalışıyordu. Hiç kimse Afife'deki perişanlığı görecek vaziyette değildi. Buna rağmen annem onun bol su ile yıkanmış yüzündeki kızartılara ve saçlarındaki ıslaklığa dikkat etti. Afife gözleri önde alçak sesle ona bir şeyler anlattı. Annem, "Vah yavrum, demek korkudan ağladın," dedi. Saçlarını okşayarak başını kendine doğru çekmek ve yanaklarından öpmek istedi. O biraz evvel bana gösterdiğinden daha fazla mukavemetle geri çekiliyordu. Fakat sonra yüzünü yavaş yavaş onun dizlerine bıraktı ve artık hareket etmedi. Neşesi gittikçe artmakta olan abim Çanakkale Muharebesi'ne dair hikayeler anlatmaya başlamış olduğu için kimse onlara dikkat etmiyordu. Pencerenin yanında ağır hereke perdelerinin kordonları ile oynayarak düşünüyor, fikirlerime bir düzen vermeye çalışıyordum. Evvela sinik bir tefessüfle vakanın fecaatini gidermeye gayret ettim. İkimiz de senelerden beri bunun için çıldırıyorduk, diyordum. Bunu gafil bir mektep çocuğu gibi facia renklerine boyamaya sebep yok. Afife nihayet hür bir kadındır. Kimseye verilecek hesabı yoktur. Bu kaza kendisi için belki değil muhakkak daha iyi olmuştur. İhtimal muhafazakar fikir ve duygularında bir parça rahatsız olacaktır. Fakat alışacaktır. Aşkı bundan sonra daha salim ve tatmin edilmiş bir ruhla görecektir. Nihayet şunu da söylemek lazım ki bu gece aşkımızın büyük hedefine ulaştığımız, birbirimize tam tasarruf saadetini idrak ettiğimiz gecedir. Bize imkansızlığın nispetinde yüksek görülmüş olan bu zevkle pek bir fevkaladelik olmadığını tecrübemizde anlamış bulunuyoruz. Muradımıza erdik fakat başımız göğe ermedi. Bu yalnız onu değil, ikimiz de uslandıracak faziletli bir derstir. Buluş fena değil. Fakat ne çare ki bana bu gece umduğun zihin ve kalp sükunetini vermiyor. Yıllarca iş ve politika adamları, çeşit çeşit arivistler, aferistler, harp zenginleri, misliğini kaybetmiş yüksek sosyete kadın ve kokotları içinde geçirdiğim hayatın mahsulü olan yalın kat felsefem orasından burasından çatlıyor. Mektep kıraatlerinde suçlu çocukların kulaklarına gelen vicdan sesine benzer bir sesin fena yaptın, fena yaptın diye beni rahatsız ettin duyuyorum. Salondakilerin heyecanı hayli yatışmış olmakla beraber henüz kimsede uyumak arzusu görünmüyordu. Abim şişesinden hafif bir duman salıvermeye başlamış olan asma lambanın altında etrafına topladığı çocuklara, kadınlara harp masalları anlatmaya devam ediyor. Ben pencerenin yanında dişlerim arasında sönmüş bir sigaranın ucunu çiğneyerek dışarıyı seyreder gibi yapıyor fakat onları gözümden ayırmıyordum. Onlar dediğim annemle Afife'ydi. Annem kim bilir hangi bilmediğimiz seyyale ile Afife'deki yarayı hissetmiş gibiydi. Büyük ablanın tavırlarına benzettiğim bir jestle mütemadiyen onun üzerine eğiliyor, saçlarını, alnını, çenesini okşayarak bir şeyler söylüyordu. Söyledikleri herhalde teskin edici bir şeyler olacaktı. Afife'de biraz evvelki gerginliğin kalmadığını, başını zaman zaman onun kollarına, dizlerine koyup kaldırdığını görüyordum. Bir aralık ağzından şimeyi vefa der gibi bir şey çıktığını işittim. Bu muhakkak benim bir hayalimdi. Vefa belki, fakat şime kelimesini bilmesine ve hele bunu vefa ile karıştırarak Selim Bey'in terkibini meydana çıkarmasına milyarda bir imkan ve ihtimal yoktu. Gözü açık sayıklamama göre kendim de bir nöbetten şüphe ederek elimi şakaklarıma götürdüm. Sonra parmağımla nabzımı yokladım. Suçumu küçültmek için mantık ve muhakeme yoluna sapmakta hata ettiğimi anlıyorum. Hiçbir mantık bu gece beni fena yapmadığıma ikna edemeyecek, kendime ve vakaya karşı duyduğum tiksintiyi gideremeyecekti. Bu tiksintinin kısmen de sahne ve dekorun sefaletinden ileri geldiğine şüphe yoktu. Skalavakilerin kızına top gürültüleriyle sarsıldıkça aralıklarından tozlar ve örümcek ağları akan sefil tavan arası yerine vehim ve hayale biraz daha müsait bir dekor içinde tasallut etmiş olsaydım, vaka bana bu kadar utandırıcı ve çirkin görünmeyecekti. Benim için en doğru hareket, vakayı zihni bir cehd ile dekorundan ayırmaya çalışmak, Afife'yi çehresinin eski şaşasıyla bir mücerret boşluk içinde aldığımı tasavvur etmekti. Vakanın kendinde olmayan zevkini hatıra ve hayallerden yaptığım ilavelerle belki bir dereceye kadar yükseltecek, hiç olmazsa işlediğim suçun bir hiç için olmadığına kendimi ikna edecektim. Afife'nin kendi saçlarının gölgesi ve annemin elleri arasında görünüp kaybolan çehresine gözlerimi dikerek vakayı bütün teferruatıyla bir kere daha zihnimde yaşatmaya başladım. İkimiz de ezeli kaza ve kaderden başka bir şeyle izah edilemeyecek bir tesadüfle karanlıkta yatak yahut halı denginin üzerine bir kere daha düştük. Vücutlarımız artık birbirinden ayrılmadı. Ateş gibi yanan bilekleri avuçlarımın içinde, vücudu ağır ağır kucağıma yerleşti. Fakat o esnada dikkat etmediğim halde şimdi gayet iyi hatırladığım bir jest. Başı hafifçe çeneme kayarak arkaya düşmüş, saçları kolumun üstünden sarkmıştı. Sonra onu çenesinden öptüğüm zaman ağzımda duyduğum gözyaşı tadı nihayet son dakikanın bir iki ihtilacı. Sakın Afife o dakikada ilk gece türbe kapısında geçirdiği krize benzer bir baygınlığa düşmüş olmasın. Ona kendini bilmediği bir dakikada arzusu hilafına tasallut etmiş olmak şüphesi birdenbire tüylerimi ürpertti. Ne pahasına olursa olsun onu bu gece yalnız görmeli ve bu korkunç tereddütten kurtulmalıydım. Yanlarına yaklaştım. Anneyi yatırmak vakti geldi zannederim Afife Hanım dedim. Onun başını kaldırmamasına ve cevap vermemesine mukabil annem, "Bu akşam da böyle olsun Kemal," dedi. "Yarın gece bol bol uyurum çocuğum." Biraz sonra salondakiler dağılmaya başlayınca onlar da yerlerinden kalktılar. İkinci bir defa yanlarına yaklaştım. Kendisiyle mutlaka konuşmak istediğimi Afife'ye işaretle anlatmaya çalıştım. Fakat dargın bir sükût ile başını önüne eğdi ve annemden bir adım ayrılmayarak dışarı çıktı.